Ayrım 31, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 265. 10. Bölüm, Amerika ile ilişkiler. AB, çözüm laiklik değil. Türkiye'deki İslamcı akımların giderek güç kazanmasına ilk dikkati AET veya AB çekti. Birliğin Akdeniz ülkeleri sorumlusu Claude Cheysson, 26 Şubat 1987 tarihindeki siyasi komisyon toplantısında Türkiye'deki İslamcı akımların güçlendiğini belirterek, Türkiye'de bu akımlara karşı en iyi çözüm laiklik değil, ılımlı bir dini uygulamadır. Orta Doğu ülkeleri ile iyi ilişkileri bulunan Türkiye bizim için de önemlidir. Birlik ülkeleri de Türkiye ile ilişkiler içinde olmalıdır dedi. Dipnot: bu bölümde ılımlı İslam tanımlaması ile sık sık karşılaşacaksınız. Buradaki ılımlı İslam, radikal İslamcıların, anti-Amerikancı Müslümanların karşısındaki Suudi Arabistan destekli İslami cephenin adıdır. ABD denetiminde olan İslam'a bu ad verilmektedir. Yoksa şeriatı yumuşak uygulayan ya da uygulayacak olan ülkeler, partiler, örgütler için ılımlı İslam tanımlaması kullanılmıyor. Orta Doğu'nun en bağnaz, yobaz yönetimi Suudi Arabistan bugün ılımlı İslam'ı temsil etmektedir. Cheysson'un bu sözlerine Bülent Ecevit sert bir yanıt verdi. Belli ki Sayın Cheysson, Cumhuriyet Türkiye'sinin laiklik ve demokrasi ile başka Orta Doğu ülkeleri haklarını baştan çıkarmasından korkmaktadır. Devletimizin ve Atatürk devriminin temeline yönelen ve iç işlerimize müdahale niteliği taşıyan bu son derece münasebetsiz sözlere karşı Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin derhal gereken sert tepkiyi göstermesi gerekir. ANAP hükümeti Cheysson'un sözlerini duymamazlığa getirdi, yanıt bile vermedi. Aslında Cheysson'un sözleri ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtıyordu. Ancak Cheysson biraz erken konuşmuştu. SİA raporu. SİA Amerika'daki araştırma kurumları think tank ile sıkı bir işbirliği içindedir. RAND Corporation bu think tanklerden biridir. ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon 1989 yılında RAND Corporation'dan Türkiye'de İslam köktenciliğinin geleceği başlıklı bir rapor istedi. RAND Corporation SİA'nın Orta Doğu dairesi sorumlusu ve en önemli isimlerinden Graham Fuller başkanlığında bir ekip kurdu. Bu ekibin içinde Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Sabri Sayarı gibi Türklerin yanında SİA'nın eski Ankara istasyon şefi Paul Henze gibi istihbaratçılar da vardı. Rapor hazırlandı. İngilizce orijinali 79 sayfa olan rapor 5 bölümden oluşuyordu. Giriş bölümünde Osmanlı'dan günümüze İslam'ın seyir defteri anlatılıyordu. Türk halkı arasında İslam'a ve bunun ifadesine ilgi büyük ölçüde artmakta, üniversitelerde başlarını örten kız öğrenci sayısı artıyor ve bunun sonucu olarak konulan türban yasağı ülkede büyük tartışmalara yol açıyor. Ramazan ayında oruç tutanların sayısı eskisinden daha fazla. Camilere gidenler çoğalmakta ve İslamcı yayınlarda büyük bir patlama görülmekte. Türk fundamentalistleri ya da İslamcıları, Müslüman dünyadaki diğer İslamcılarla aynı görünümü ve hedefleri paylaşıyorlar. İslam kanunu ya da şeriat esaslarına göre bir İslam cumhuriyeti kurmak istiyorlar. Raporda İran'ın Türkiye'deki İslami hareketi desteklediği ima edilirken Suudi Arabistan'dan hiç söz edilmiyordu. İran, Türkiye'nin büyük şehirlerindeki konsoloslukları ve İran kültür merkezleri vasıtasıyla ileride bu ülkedeki İslamcı unsurları yönetebilir. Mamafih genel olarak sıradan bir Türk vatandaşı, İslam Cumhuriyeti'nin ve İranlıların hayranı değil. Konunun ABD açısından önemi ise raporda şöyle belirtiliyordu. Bu inceleme Türkiye'de İslamcıların iktidara gelmelerinin mümkün olmadığı sonucuna varmakla birlikte onları dikkate alınması gereken bir güç olarak değerlendirir. Türkiye'de İslamcı duygular gelişirken herhangi bir Türk hükümeti ve ABD bu İslamcı tebaanın varlığını, görünümünü, duyarlılığını ve çıkarlarını hiç aklından çıkartmamalıdır. Rapor, radikal İslam'ın önlenmesi için bu güçlerin siyasi hayata katılmasına izin verilmesi önerisinde bulunuyordu. Böyle bir katılım İslamcıları fikirlerini serbest bir siyasi ortamda ve seçimler vasıtasıyla açıklamaya zorlar. ABD'nin demokratik rejimi desteklemesi, mevcut din aleyhtarı kanunlar tarafından kendilerini baskı altında gören İslamcılar için memnuniyet verici olacaktır. Bu ifadeler dikkate alındı mı bilinmez. Raporun hemen ardından dini örgütlenme, propaganda etme gibi faaliyetleri yasaklayan Türk Ceza Kanunu'ndaki 163. madde kaldırıldı. Artık şeriat isteyenler fikirlerini özgürce söyleyip örgütlenebilecekti. SİA raporu yakın gelecekteki muhtemel gelişmeleri ise şöyle değerlendiriyordu. Her şeyden önce İslamcı hareketin geleceği Türkiye'de istikrarlı bir demokratik rejim kurulmasına bağlıdır. İslamcı hareketin mevcut sistemin parçası olması ya da sistem aleyhtarı bir güç haline gerek kitleleri yasa dışı yollardan harekete geçirmesi açık, çoğulcu ve rekabetçi bir siyasi düzenin devam edip etmemesine bağlıdır. Teşkilatlanmış Müslümanların siyasi sisteme katılması siyasi istikrar açısından olumlu başka faktörler getirir. Onları demokratik siyasi sisteme alıştırır ve bunu muhafaza etmek için bir şans verir. Onları çatışmaya değil uzlaşmaya iter ve küçük radikal azınlığı çoğunluktan tecrit eder. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra komünist hareketlerin gelişmesini durdurabilmek için nasıl reformist sosyal demokrat partileri desteklediyse, bu kez radikal İslamcı hareketlerin karşısına reformist İslamcı partileri çıkarmak istiyordu. ABD İslamcı uyanışa nasıl yanıt verecek? Türkiye'deki İslami uyanışa ABD nasıl yanıt vermeliydi? Bu soruların yanıtı raporun son bölümünde ele alınıyordu. Kabul etmeliyiz ki bunun cevapları kolay değil. İslam'ın 1980'lerde uyanışı Türkiye'deki iç gelişmelerden ve Orta Doğu'da İslamcı faaliyetlerin yayılmasından kaynaklandı. ABD'nin bu gelişmelerden hiçbirini kontrol etme imkanı olmadı. Aynı şekilde yakın gelecekte İslamcı muhalefetin takip edeceği yol da büyük ölçüde Türkiye'deki iç gelişmelere ve bölgedeki İslamcı fundamentalizmin geleceğine bağlı. ABD'nin Türkiye'deki İslamcı uyanışla karşı karşıya pozisyonu bu raporda incelenen olayların gidişatının belirlenmesinde başrol oyuncusu durumuna düşmüş olmasıyla daha da karmaşık hale geldi. İslamcılar ABD hükümetinin Türkiye ve Orta Doğu'nun diğer ülkelerindeki İslam davasına aşırı derecede düşman olduğuna inanıyorlar. İslam Türkiye'deki Amerikan çıkarlarına tehdit oluşturduğu için ABD'nin İslamcı hareketi bastırma yollarını aktif olarak araştırdığını sanıyorlar. Türkiye'de laikler tarafından aşırı dincilere gösterilen tepkilerden dolayı da ABD sorumlu tutuluyor. ABD'nin Türkiye'deki İslamcı harekete başka bir şekilde karıştığı iddiaları da var. Radikal solculara göre fundamentalist güçler, antikomünizm politikasının bir parçası olarak ABD tarafından teşvik ediliyor ve destekleniyor. ABD hükümetinin İslamcı hareketi hem Marksist güçlerin Türkiye'de yükselmesini önlemek hem de geniş çaplı bir destabilizasyon stratejisinin parçası olarak Sovyetler Birliği'ndeki Müslüman Türk azınlık arasında dini duyguları alevlendirmek amacıyla aktif biçimde desteklediği öne sürülüyor. Bu yüzden bugün Türkiye'deki İslamcı uyanış olgusuna temkinli bir yaklaşımda bulunmak gerekiyor. ABD'nin çıkarları en iyi ihtiyatlı ve gürültüsüz politikalarla korunabilir. İslam'ın bugünkü rolüyle ilgili olayların sonuçlarını etkileyecek her türlü açık girişim ABD çıkarları açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. ABD hükümeti politikalarını çizerken Türkiye'nin laik hükümet biçimini desteklemekle İslamcı güçlerle açıkça yüzleşmekten kaçınmak arasındaki ince yolda yürümelidir. Son olarak ABD, Türkiye'deki İslamcıların amaçları, ideolojileri ve destekleri konusunda daha fazla bilgi edinmek için çaba göstermelidir. Bu bilgiler edinilmeden ABD'nin Türkiye'deki çıkarlarını koruması zordur. Türkiye'deki İslam'ın rolü konusunda Amerikalı politikacılar uzmanlık seviyesinde bilgi edinmelidir. Ek olarak İslamcı hareketin ılımlı üyeleriyle gayri resmi ve ihtiyatlı temaslarda bulunmak faydalı olabilir. SİA ajanının Atatürk'e bakışı. SİA ajanı Graham Fuller 26 Şubat 1990 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde gazeteci Ufuk Güldemir ile yaptığı görüşmede ABD'nin Türkiye'deki İslamcı akımlara nasıl baktığını şöyle anlatıyordu. Atatürk'ün düşünceleri çağı için son derece güçlü düşüncelerdi. Ama onun sayesinde yaratılmış olan bugünün kendisine entelektüel güven duyan güçlü Türkiye'si artık ulusal kimliğini, yörüngesini, dünyadaki rolünü, hatta İslam'ın günlük yaşamdaki yerini yeniden düşünebilmelidir. Bugün Türkiye'nin İslami düşünce ve eğilimler konusunda daha esnek olabilmesi mümkündür. İran gibi olun demiyorum ama İslam'ın özel yaşam ve kamu yaşamındaki rolü konusunda esnek olmak ve İslam'ın Türkiye'nin kültürel ve entelektüel mirasının önemli bir parçası olduğunu, bastırılması gerekmediğini kabul etmek, katılaşmayı önlemek için kendisini ifade etmesine olanak sağlamak mümkündür. İslam'a bakmanın çeşitli yolları var. Bence otomatik bir tehdit olarak kabul edilmesi yanlıştır. Hareketin hangi siyasi görüşleri savunduğuna bağlı. Eğer laik bir hükümet yıkılarak yerine İran türü bir rejim kurulmak isteniyorsa, bu demokratik yapıya hasmani bir tutum. Ama diğer yandan insanlar İslam dininin, kültürünün gereklerinin daha çok gözetilmesini, İslami eğitimin yaygınlaşmasını istiyorsa bu otomatik olarak bir tehdit kabul edilmemeli ki bu üstelik Türkiye'nin ulusal ve kültürel mirasının bir parçasıdır. Zamanıdır demiyorum ama parçasıdır. Son 50 yılda yapay olarak bastırılmasının bazı meşru nedenleri olabilir. Ama artık Türkiye bu bakımdan kendisiyle barışmalıdır. Eğer siz İslam'a dayalı olduğunu söyleyen siyasi partileri daha fazla siyasileşmeye, parlamentoya katılmaya çekebilirseniz, tartışmaya açık bir platform yaratabilirseniz bu çok daha değerli olur. Türkiye geçmişte Orta Doğu için bir modeldi. Bugün de olmaya devam ediyor. Hele demokrasi ile İslam'ı bir arada yaşatabileceği modern bir formül bulursa İran ve Arap dünyasına olağanüstü büyük bir entelektüel öncülük yapmış olacak. İslam dünyası için geleceğin modeli olacak. Fuller'ın Türkiye'ye önerisi ılımlı İslam'dı. Bu şekilde Türkiye'nin Orta Doğu'nun önderi olacağını belirtiyordu. Batı ılımlı İslam'ı desteklemelidir. 1980'li yılların sonlarına doğru ABD'de radikal İslam'a karşı ılımlı İslam'ın desteklenmesi görüşü giderek ağırlık kazandı. Araştırma kurumları, stratejik merkezler ABD'nin İslam'a bakış açısını değiştirmesini önerdiler. Washington'daki Uluslararası Stratejik Etütler Merkezi mensubu Barry Rubin, Washington Quarterly'de yayımlanan makalesinde şöyle yazdı. Batı ılımlı İslam'dan korkmamalıdır, desteklemelidir. Çünkü ılımlı İslam bağnaz ve devrimci İslam'a karşı bir numaralı panzehirdir. Hatta Sünni İslam'la ruhban sınıfı yani tarikatlar devrimci İslam'a direnç gösterirler. Bu yüzden de ABD devrimci İslam'a direnen İslami hareketleri desteklemelidir. ABD eski başkanı Carter'ın başında bulunduğu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin Ekim 1994 ayında yayımladıkları raporda bakın ne diyordu. Orta Doğu'da din faktörü dikkate alınmadı ve ABD büyük kayıplara uğradı. Balkanlarda ve Türkiye Cumhuriyetlerde de din adına hareket ettiklerini öne süren liderler dikkate alınmamıştır. Bu da hata oldu. Raporda Sudanlı Hasan el-Turabi'den, Cezayirli Ali Ben Hacı ve Abbasi Madani'ye, Mısırlı Abdelrahman'dan Hamas'ın başı Şeyh Ahmet Yasin'e, Filistinli Raşid Gannuşi'den Pakistanlı Gazi Hüseyin Ahmet'e kadar birçok İslami isim sıralanıyordu. Bu isimlerin tümü için temas kurulması özel şartlar gerektiriyor notu vardı. Raporda tek istisnai isim Necmettin Erbakan'dı. Ilımlı tek İslami lider deniyordu. Bu parti kitle partisi olma yolundadır, yani dünyevi hale gelmiştir, temas kurulabilir. Kuruldu mu? Nasıl kuruldu acaba? Siyah Nikaragua devriminde devrik diktatör Somoza'ya karşı olan kilise ile devrimcileri aynı kefeye koymakla yanlış hareket ettiğini itiraf etmişti. Bir benzer yanlışı da Filipinler'de yapmıştı. Kilise Marcos'a karşıydı ve Siyah kiliseyi yine devrimcilerle bir tutmuş karşısına almıştı. Siyah öz eleştiri yaptı. Çıkardığı bu dersler sonucu Orta Doğu'daki İslamcılar konusunda artık farklı hareket edecekti. Caminin siyasetteki önemini kavramıştı. Siyasal İslam uzmanı eski solcular. ABD'de oluşturulan ılımlı İslam teorisinin Türkiye'ye ihraç edilmesi gerekiyordu. 80'lerin sonu ile 90'lı yılların başında CIA ajanları Fuller'lar, Henze'ler Türkiye'ye sık sık gelmeye başladılar. Söyledikleri şuydu: Türkiye'de Kemalist dönem bitmiştir, Orta Doğu'da ılımlı İslam'ın önderi olun. 15-20 Eylül 1992 tarihinde yapılan Bodrum Yalıkavak toplantısı gibi sempozyumlar Türkiye'de arka arkaya yapılmaya başlandı. CIA'nın emekli ajanları İslamcı entelektüellerle, liberal çevrelerle görüşmeler yapmaya başladı. Sordukları Türkiye'nin yeni kimliğinin ne olacağıydı ve bu dönemde kimi dönek eski solcu gazetelerle ilişki kurdular ve bunların ABD'de eğitim programlarından geçmesini sağladılar. Eğitimden geçenler Türkiye'ye İslami hareketler konusunda uzman olarak döndüler. Graham Fuller, Refah Partisi yöneticileriyle de görüşmeler yapmıştı. Yeni Ülke, 23 Şubat 1992. Bu gazeteye göre Refah Partisi ile ABD dostluk ilişkileri geliştirmeye karar vermişti. Aslında Amerika RP ile ilişkiye çok önceden geçmişti. Örneğin ABD Adana Konsolosu Harry Cole, RP Diyarbakır İl Örgütü'nü sık sık ziyaret ediyordu. Cumhuriyet, 8 Ekim 1988. ABD İzmir Konsolosu Eugen Zayak da RP İzmir İl Teşkilatı'na ziyarete gidiyordu. Milliyet, 28 Kasım 1991. ABD himayesindeki İslamcı örgütler. ABD sadece Türkiye'deki İslamcı akımlarla ilgilenmiyordu. Aynı zamanda Orta Doğu'daki birçok reformist veya radikal İslamcı örgütlerle de ilişkisi olduğu biliniyor. 90'lı yıllarda radikal ve anti-emperyalist söylemleriyle dikkat çeken birçok İslamcı aydın, örgüt lideri, parti başkanının ardı ardına ABD'ye ziyarete gitmesi dikkat çekiciydi. Kuşkusuz ABD ve Batı'ya her giden yetkililerle görüşen, temaslar kuran, sığınmacı olarak bulunan kişilere ABD ile uzlaşıyor, işbirliği yapıyor demek yanlış olur. Ancak ABD'nin de kendi ulusal ve uluslararası çıkarlarına zarar veren veya verecek örgütlerin Amerika'da ellerini kollarını sallayarak dolaşmasına, cemiyetler kurmasına, toplantılar yapmasına izin vermeyeceği bir gerçek. Peki, son yıllarda örgütlenip hızla büyüyen Amerika'daki bazı İslamcı örgütlerden bahsedelim. Çoğunluğunu Mısırlı ve Ürdünlülerin oluşturduğu Müslüman Arap Gençler Birliği, Orta Doğu ülkelerindeki birçok İslamcı şahsiyeti ve akademisyeni ABD'ye çağırıyor. Gelen kişilerin gezilerini, görüşmelerini finanse ediyor. 1991 Aralık ayında yapılan Olağan Kongresi'ne çeşitli ülkelerden tanınmış İslamcıları davet etti. Arizona'da yapılan kongreye İslamabad Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü ve Mısır kökenli Dr. Kemal El Helbavi, Mısır İhvan yani Müslüman Kardeşler Örgütü'nün önde gelenlerinden El Ferhan, Mısırlı din adamlarından Yusuf El Kardavi, Tunus Suudi yanlısı El Haşimi El Hamidi, Irak İslam Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olup Birleşik Arap Emirlikleri'nde oturan Profesör Muhammed Ahmet El Raşid, Kuveytli Doktor Nasır El Sunui, Ürdün İslami Hareketi yayın organı El Rubat'ın genel yayın yönetmeni Kemal Reşit, Mısırlı İslamcı El Amel Partisi yayın organı El Şab'ın yayın yönetmeni Profesör Adil Hasan. Toplantıya katılan isimlerin geldikleri ülkelere bakıldığında ve katılanların örgütleri incelendiğinde ABD ile yakın ilişkileri oldukları görülmektedir. Zaten Müslüman Arap Gençler Birliği yönetim kurulunda da ABD'de belirli bir ünvanı olan, hükümetle iyi ilişkiler içinde olan kişilerin bulunduğu bilinmektedir. Hamas konusundaki iddialar. Orta Doğu'daki örgütlerin arkasında hangi istihbarat güçlerinin olduğu, kimin kiminle işbirliği yaptığı, kısacası kimin elinin kimin cebinde olduğu öyle kolay anlaşılmaz. Örneğin Orta Doğu'daki en radikal örgütlerden İslamcı Hamas konusunda çeşitli iddialar ortaya atıldı. İsrail'e göre işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren radikal İslamcı Hamas örgütünün arkasında ABD ve İngiltere vardı. İsrail iddiasının kanıtı olarak Batı Şeria ve Gazze şeridinde yakaladıkları Amerikan vatandaşı 3 İslamcı Filistinliyi gösterdi. Amerikan vatandaşı Filistinliler Hamas'a parasal yardım yaparken yakalanmışlardı. Radikal İslamcı Hamas ne kadar Amerikancı bilinmez. Ancak bilinen Hamas örgütünün üst düzey yetkililerinin sık sık ABD'ye gittikleriydi. Müslüman Arap Gençler Birliği Kongresi'ne Hamas lideri Şeyh Mahfuz el-Nehma Cezayirli davet edildi. Hamas ABD ve Kanada Filistinli İslam Federasyonu adına Amerika'da çeşitli faaliyetlerde bulunuyor. Örneğin İntifada'nın 3. yılında düzenlenen ABD'deki şenliğe Hamas'a yakınlığıyla tanınan Dr. Mahmut el-Zahar çağrıldı. Zahar Amerika'da ateşli konuşmalar yaptı. Ancak Zahar konuşmalarında nedense İsrail'i eleştirmekten kaçındı. Buna karşın Filistin Kurtuluş Örgütü'nü ve lideri Arafat'ı şiddetle eleştirdi. Bunun üzerine bir kısım Filistinli Zahar'ı İsrail basınını kullanarak Filistin Yurtsever Hareketi ile İslamcı Hareket'in arasını bozmakla suçladı. ABD ılımlı İslam projesine, planına, stratejisine Filistin'le mi başlamıştı? İslam ekonomi programı neoliberalizmdir. Siyasal İslamcıların bir bölümü ABD'yi çok seviyordu. Öyle ki Ürdün İslami Hareketi'nin önde gelen isimlerinden İhvan yani Müslüman Kardeşler mensubu Dr. Ahmet Neffel, büyük şeytan olarak adlandırdığı ABD'yi her yıl 3 kez ziyaret etmekten geri durmuyordu. Bir diğer örnek Sudan İslami Milli Cephe lideri, Afrika ile İran arasındaki radikal İslamcıların simgesi durumundaki Dr. Hasan El Turabi, daha önce vize verilmeyen ama artık ABD'ye kolayca giriş yapabilen radikal İslamcılardan idi. El Turabi'nin ABD ziyareti hakkında 24 Eylül 1992 tarihli El Hayat gazetesi şu değerlendirmeyi yaptı. Amerikan Kongresi'nde Afrika Komitesi önünde yaptığı konuşmada kendi İslamcı ideolojisine ters düşen bir profil sundu. Her şeyden önce ant içme anlamında el hareketi yaparken parmaklarına İslami geleneklere göre değil, Batı geleneklerine göre biçim verdi. Ayrıca komite önünde defalarca liberalizm, modernlik ve modern elit yani seçkin kesimden söz ederken gelenekçilik, enternasyonalizm, kişisel hak ve özgürlükler ile sosyalizm türü ifadeler kullanmaktan özenle kaçındı. Hatta İslamcıların bile genelde reddettikleri fundamentalist deyişini nezaket açısından ve bolca kullanarak bunun korkulacak radikalizm türünden bir şey olmadığını, tersine İslam'da uyanış ve tecdit anlamına geldiğini söyledi. Daha da ileri giderek kökten dinciliğin Avrupa'daki aydınlanmaya denk düşen Rönesans anlamında kullanıldığını bile ileri sürdü. Bu düzlemde fundamentalizm, toplumda İslam'ı öngören İslami fikirde tecdit ve teceddüte tekabül ettiğini, geleneksel toplumlardaki katı dogmaları içermediğini, dolayısıyla irticai ve muhafazakar bir niteliğe sahip olmadığını bile söyledi. İslami fikirleri bireylerin kişisel kimlik arayışları biçiminde yorumlayan El Turabi, İslamcı köktenciliğe siyasi bir özellik vermekten kaçınarak onun kültürel niteliğini ön plana çıkardı. İslamcı fiillerin toplumu değiştirmekten çok ıslah etmeyi amaçladığını belirten El Turabi, hedeflerinden birinin de batıya açılmak ve batı uygarlığına yetişmek olduğuna işaret etti. Ayrıca İslami ekonomi programının özünde liberal olduğunu vurgulayarak bu düzlemde Batı ile İslam arasında ortak noktalar bulunduğuna, her ikisinin de sosyalizme karşı olduğuna değindi. Evet, ılımlı İslam'ın ekonomi ayağı neoliberalizmdi. Demokrasi, özgürlük kavramları bunun sadece ambalajlı süsüydü. 31. ayrımın sonu. Sayfa 273.